Herkese merhabalar. Hukuk Podcast'i Gereği Düşünüldüğü'nün 7. bölümüyle karşınızdayız. Ben avukat Büşra Marangozoğlu. Yanımda kardeşim avukat Furkan Marangozoğlu var. Evet Furkan, nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim Büşra'cığım. Sağ ol. Sen nasılsın da sen niye açıyorsun yayını? Yani böyle konuşmamıştık ama.
Güzel olmadı mı ya? Canım öyle istedi. İnisiyatif aldım. Hayırdır, rahatsız mı oldun?
Hayır, yani neden rahatsız olayım da, yani gerçek sebebini açıklasan belki daha çok rahat ederim.
Bu haftaki konumuza sen daha hakim olduğun için girişi ben yapmak istedim. Konuyu sana kilitledim yani.
Teşekkür ederim. Yani benim artık akademik zekama ve senin yaşlılıkla ayak uyduramamana buna yani. Zaten bir yerde benim bunu ele geçireceğimi biliyordu herkes
tamam,
bence
hadi,
yani.
Hadi. Ben çok iyiyim. Ne konuşacağız be. O zaman? Hadi bakalım bugün.
Şimdi konuya geçmeden önce istersen adını koymayı çok istediğin bu podcast'in biraz adından bahsetsen bize. Feriha
diyormuş yaşlılık esprileri.
Çok komikmiş gerçekten. 30 yaş üstü.
Arkadaşlar bugün podcast'imizin adı Naruto Makaki. Yani telif hakkı ile ilgili harika bir podcast hazırladık size.
Herhalde Afrika dilinde.
Evet, gerisi için sendeyiz Furkan'cığım.
Şimdi ciddiyetsizliği bir kenara bırakırsak podcast'in adını açıklayarak başlamak daha uygun olur burada. Şimdi Naruto 2011 yılında kendi fotoğrafını çeken bir makak maymunu. Bu selfie sonucunda o dönem bir takım telif tartışmaları meydana geliyor ve biz de bugün telif hakkından bahsedeceğimiz için uygun bir isim olacağını düşündük bunun. Naruto'nun, yani Naruto Makaki'nin uygun bir isim olacağını düşündük. Yani daha doğrusu Büşra biraz daha eğlenceli, keyifli, böyle şakalı bir şey olsun diye böyle koymak istedi podcast'in adını.
Arkadaşlar bu arada bu podcast'imizin konusu yalnızca telif hakkı, marka ve patent konularına burada değinmeyeceğiz. Çünkü bunlar birbirlerinden çok farklı konular. Bugün sadece fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında basitçe telif hakkından bahsedeceğiz.
Şimdi şunu açıklayarak başlamak istiyorum konuya. Telif hakkının kanunlarda aslında net bir tanımı yok. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde telif hakkı tanımlanmış. Orada diyor ki telif hakkı ile ilgili. Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. Aslında bence bu tanım çok yeterli bir tanım değil ve telif hakkının koruduğu yararı biraz eksik bırakıyor bana kalırsa.
Ben burada daha farklı düşünüyorum. Bu tanımı yeterli ve geniş kapsamlı buluyorum. Çünkü kişinin her türlü fikri emeğiyle meydana getirdiği ürünler dediği anda istediğin yere çekebileceğin ve geniş kapsamlı, o kadar geniş kapsamlı ki yani her yere çekebileceğin bir tanım. Bana sorarsan yeterli.
Ya şimdi benim tanımı eksik bulma sebebim burada. Tanımda meydana getirilen ürünler üzerinde bir haktan bahsediliyor. Ancak telif hakkının doğumu için herhangi bir hukuki işlem yapmamıza gerek yok bizim. Yani telif hakkı soyut bir hak aslında. Bu hakla koruma altına alınan şey insan düşüncesinin yarattığı maddeleşmeyen mallar oluyor. Yani somutlaştığı eserden ayrı ve bağımsız bir hukuki değere sahip oluyor aslında temelde telif hakları. Bu hakkın doğumu için herhangi bir tescile ya da herhangi bir hukuki işleme gerek yok. Ancak tabii ki bir hak ihlali söz konusu olduğunda bu soyut düşüncenin size ait olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Bu kanıtlama aşamasında da bir takım farklı unsurlar devreye giriyor. Şimdi biraz bunlardan bahsedeceğim size.
Yani bir saniye, şimdi burada ilk önce şunu birazcık netleştirelim. Fikirden ayrı, eserden ayrı bağımsız bir fikre bir hak tanınıyor değil mi? Doğru anladım.
Evet doğru.
Yani ama aynı zamanda fikre bir hak tanınabilmesi için bir eserin de olması gerekiyor.
Yani aynen, tescil için bir eser gerekiyor.
Ama bu kanun bu eserden bağımsız olarak fikre bir hak tanıyor.
Ya kanunda zaten yani bir tanımı
fikrin,
yok ya bunun.
Hayır, fikrin benim olduğunu kanıtlayabilmem için ortada bir eserin olması gerekiyor.
Evet, tescil ettireceksen öyle, evet. Tamam, yani ortada peki, somutlaşması gerekiyor kısaca.
Bu şeye geçmeden önce bahsedeceğin şeylere bir açıklamadan önce bize bu kanun kapsamında eserin tanımını kısaca yapabilir misin?
Tabii yapayım. Şimdi fikir ve sanat eserleri kanununda eser sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri olarak tanımlanmış. Kanun bir eski bir kanun olduğu için, 1952 yılında çıkan bir kanun olduğu için dili biraz eski. Bu sebepten ben de örneklerle ifade edeceğim ne olduğunu, eser kategorisine nelerin girdiğini. Şimdi herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler, bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları, danslar, fotoğraf eserleri, haritalar, planlar, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, sözlü ve sözsüz besteler, heykeller, kabartmalar, oymalar, mimarlık eserleri, buradaki mimarlık eserleri diye bahsedilen şey örneğin Gaudi'nin Barcelona'da yaptığı Sagrada Familia olması lazım. yanlış bilmiyorsam senin
Sen daha iyi
yani
bilirsin.
Sagrada Familia mesela
Yapayım
o tarz
mı?
eserler ya da Mimar Sinan'ın yaptığı eserler. El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler, süsleme sanatları, tekstil, moda tasarımları, fotoğrafik eserler, slaytlar,
Yani
grafik
aklınıza
eserler,
gelebilecek her
karikatür
türlü eserler
eserler. Böyle
anlatabilirsin.
sonsuza kadar sayıyormuşum ben.
Evet.
10 yıl sonra böyle şu eserler bunlar diye devam ediyor. Ya yani her türlü tabii ki aklınıza gelebilecek şeyler eser kapsamına giriyor. Tanım doğrultusunda sahibin hususiyetini taşıması yeterli oluyor yani. Podcast'ten örnek vereyim misal.
Misal mi hala mı be kardeşim? 3 saattir örnek veriyorsun.
Şimdi podcast kaydettiğimiz için örneğin podcast'te kanuna göre dille ifade olunan eserler kapsamında değerlendirilebilir bence. Ben o kanaatteyim.
Peki bu saydıklarının hepsi kanunda bu şekilde tek tek sayılıyor mu yoksa kanundan bizim çıkardıklarımız mı
Yok
bunlar?
hayır bunlar kanunda sayılıyor yani fikir ve sanat eserleri kanunu açan herkes bunları görebiliyor.
Tek tek saymışlar bunları.
Aynen öyle daha
Fotoğraflar, bilgisayar
fazlasını da
oyunları vesaire
tabii
vesaire de
daha
tek tek
fazlasını da
sayıyor bunlar.
saymışlar. Evet daha fazlasını da
Tamam sen
saymışlar.
hani dedim yoksa yıllardır bunu mu bekliyordum konuşmak için? Hani bu ara yani nefessiz konuşuyorsun çünkü dedim yoksa örnekleri sen mi veriyorsun diye merak ettim pardon da. Arkadaşlar bu arada kanun 1952 yılında yapıldığı için dili oldukça eski bir kanun. Hani biliyorsunuz OHAL gündemimizde de düşünceler ve sanat eserleri olmadığı için yeni bir kanun tasarısı ya da kararname şeklinde bir güncelleme gelmedi. Bu haliyle biz kullanmaya çalışıyoruz. Ara ara ek maddeler geliyor tabii ama çok yeterli değil bu konuda da.
Kesinlikle değil.
Yani
Yani.
hani akademisyenlik içinde senin için yeterli olduysa
Ben
biraz daha
biraz daha
güncel bir konuya yani
sos
örnekler verelim falan bir soru cevap
gelsin.
şekline geçelim. Ha, ama şey değil bir konudan bahsedecektin. Önce onu tamamla daha sonra buna geçelim. Soru cevap kısmına
Neyden
geçelim.
bahsediyordum?
Telifin benim olduğunu bir eserin benim olduğunu nasıl
Ha,
kanıtlayacağım?
tamam. Evet,
Bundan
kanıtlama
bahsediyordum.
yollarından bahsediyordum.
Tamam, hemen bir
Şimdi
hevesli. Hadi bakalım tamamla.
Şimdi kanun bize diyor ki, kanun diye bahsettiğim fikir ve sanat eserleri kanunu diyor ki fikir ürünü olarak meydana çıkarttığın eserin türüne göre ya zorunlu olarak ya da isteğe bağlı olarak tescil ettirebilirsin. Zorunlu kayıt tescil isteyen eserler 3'e ayrılıyor ve sınırlı sayıda sayılmış. Bunlar müzik eseri içeren yerli ve ithal yapımlar birincisi. İkincisi sinema eseri içeren yerli ve ithal yapımlar. Üçüncüsü de yerli ve ithal bilgisayar oyunları olarak sayılmış. Çok detay verip sıkmak istemiyorum ama bu başvuru bir fon ve gerekli belgelerle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü'ne yapılıyor.
Bir şey sorabilir miyim
Evet.
burada bu arada? İstanbul Telif Hakları Sinema Müdürlüğü'ne yapılıyor dedin değil mi?
Hı.
Peki İzmir, Ankara'da Telif Hakları Sinema Müdürlüğü var mı?
Şimdi şunu
Ya da diğer başka
söyleyeyim.
şehirlerde?
Diğer başka şehirlerde yok. İzmir'de yok mesela. Ankara'da aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın şimdi bu telif hakkı ile ilgili belli bir ücret yatırmak gerekiyor. Onu mesela Ankara'daki telif hakları bürosuna, telif hakları merkezine yatırıyorsunuz.
Müdürlüğüne.
Ancak başvuruyu sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul Telif Hakları ve Sinema Müdürlüğü'ne sadece İstanbul'a yapabiliyorsunuz.
Tamam.
Postayla da gönderebiliyorsunuz bu evrakları. İster postayla ister elden verebiliyorsunuz. İsteğe bağlı tescile geçmek gerekirse yine Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapabiliyoruz biz bu başvurumuzu ya da noterlikler aracılığıyla düzenleme ya da onaylama işlemi şeklinde de yapabiliyoruz. Ama şunu belirtmekte burada fayda var. Bu başvuruları yapmak için az önce de söylediğimiz gibi fikrinizi somutlaştırıp bir eser yaratmanız gerekiyor. Sadece fikrinizi tescil ettirmek istiyorsanız patent mevzuatına göre tescil ettirebilirsiniz ki patent mevzuat da zaten şu an konuştuğumuz bir konu değil. O yüzden ona hiç girmiyorum, ondan hiç
Ya
bahsetmiyorum.
da bütün bu prosedürleri çok sıkıcı bulduysanız ekranı yukarı kaydırıp hemen bize bağlanıyorsunuz ve
Ya hiç mi
işlemlerinizi
keyifli yeri yok
biz
yani bu konu? Hani ne bileyim o kadar mı sıkıcı ya? Biraz
Hayır.
yani
Bir şey
aslında
diyeceğim. Birazdan Naruto'yu anlatacağım. Hayır,
özel
tamam
hayatımda
dur.
hiç böyle değilim biliyor
Tamam bir
musunuz?
saniye.
Instagram
Naruto'ya
hesabım da var
geçeceğim ama
üstelik
abarttın.
diye.
Naruto tacizden gideceksin artık en sonunda ya. 50 tane taciz
Şaka.
podcast'in üzerine
Şaka
gideceksin.
tabii.
Şimdi Naruto'ya gelelim ama gelmeden önce şunu söylemek istiyorum ben. Eklemek istediğim bir konu var. Patent ve markadan farklı olarak, mevzuattan farklı olarak telif mevzuatının buradaki farkı burada biz telif hakkını korurken fikri koruyoruz sadece. Yani marka ve patent daha farklı bir prosedüre tabi, telif bambaşka bir prosedüre tabi. Burada bir başvuru yapmaya ve hak sahibi olmaya bir tescil ettirmeye gerek olmadan sadece fikir koruyabiliyoruz. Çok farklı bir şey olduğu için özellikle bunu ayrıca belirtmek istedim. Şimdi hemen Naruto'ya devam ediyorum. Çok özür dileyerek. Şimdi diyelim ki ben kendi fotoğrafımı çektim ama senin makinenle çektim
Ve bir
Tokay.
maymunsun anladığım kadarıyla şu an.
Sen işin yetmediği için Naruto'yu tam hatırlayamıyorsun ama dinleyen arkadaşların çoğu hatırlar. Hatırlamayanlar için 2011 yılında Endonezya'da Naruto isimli bir makak maymunu, yani benim deyimimle Naruto
Peki
makaki.
arkadaşları mı öyle? Yani Naruto ismini arkadaşları ya da
Naruto,
kimlikten
evet.
Naruto yazıyormuş
Naruto
herhalde.
ismini arkadaşları söylüyormuş, kimliğinde yazıyormuş. Makaki'yi de ben taktım. Soy ismini öyle yakıştırdım. Fotoğrafçımız David Chim'le makinesiyle bir gün Endonezya'da geziyormuş. Naruto da makineyi kaptığı gibi sen git selfie çek. O selfie'yi hatırlayanlar hatırlar. Çok tatlı bir selfie'ydi ve bence kesinlikle bilinçli olarak çekilmiş bir selfie'ydi. Aşırı mutluydu çünkü Naruto orada. Bir selfie çekiyor ve bir fotoğrafın telif hakkının kime ait olduğu tartışmaya başlıyor arkadaşlar, hatırlıyorsanız. 2017'de verilen son karara göre de Naruto düşünemediği için telif hakkı sahibinin fotoğrafçı Slater olduğuna kesin olarak karar veriliyor. Ben yine de maymunun bilinçli olarak selfie çektiğine inanmak isteyen taraftayım. PETA'ya hak vermek isteyen taraftayım daha doğrusu, hukukçu kimliğimi bir tarafı bırakarak. Ama fotoğraflara bakarsanız pek sevimli olduğunu
Şimdi
göreceksiniz yine.
bu konuda önemli bir ayrıntı var. Maymunun iradesinin olmadığı ya da iradesini yönetemediği için telif hakkı fotoğrafçıya verildi bu olayda. Yani Naruto hayvan değil de bir insan olsaydı telif hakkı muhtemelen Naruto'ya giderdi. Kesin konuşmamakla birlikte
Tabii, ya
muhtemelen
büyük
Naruto'ya
ihtimalle öyle
giderdi.
olacaktı. Açısı olarak falan. İkinci soruma geçmek istiyorum şimdi hızlıca. Bunu geçenlerde başımıza gelen, yani müvekkilin yaşadığı bir olaydan örnek vererek bu bir şey olayı anlatmak istiyorum. Bir tur şirketiyim ben ve bir turlarımı pazarlamak için fotoğraf arıyorum. Google'a giriyorum, yazıyorum bir yerin fotoğraflarını ararken nerenin Abant'ın.
Abant.
Abant yazıyorum Google'a.
Şey şey.
Abant diye harf
Şey
alayım.
neydi? Kışın Kapadokya tatili. Kışın.
Kapadokya yazıyorum. Daha sonra çıkan fotoğraflardan arasından seçmeye çalışıyorum. Fotoğraflarda Google'da biliyorsunuz alt tarafında fotoğrafın bu görsel telif hakkına sahip olabilir şeklinde bir ibare çıkıyor. Daha sonra filtreleme yöntemiyle ben filtreleyebiliyorum. Lisansa
Lisansta filtrelenmemişleri
filtrelenmemişleri
görebiliyorum. Ya da
görebiliyorum.
kullanım açıkları görebiliyorum.
Evet.
Seçebiliyorum
Bu
onu.
şekilde seçebiliyorum. Seçtiğim halde fotoğrafların alt tarafında bu görsel telif hakkına sahip olabilir ibaresi
Hemen
çıkıyor.
hemen her fotoğrafın altında Google görsellerde zaten bu ibare var.
Aynen öyle. Şimdi ben bu durumda tur şirketi olarak bu fotoğraflardan birini seçip kendi siteme koyduğum zaman fotoğraf sahibi bir yerde bunu gördüğünde ben ne yapabilirim? Tur şirketi
Şimdi
ya da fotoğrafçı olarak.
öncelikle şunu söylemek istiyorum. Google'dan örnek verdik hali hazırda. Google'la ilgili Instagram'da, Facebook'ta da yine aynı şekilde. Zaten ikisine sahip de Mark Zuckerberg. Orada bir sıkıntı yok ama işte
Şey değil, buradan Mark Zuckerberg'e selamlar.
Twitter'da da mesela aynı şey var. Telif konusunda zaten bu sitelerin, bu platformların hepsinin kendi sorduğu ve yanıtladığı bir bilgilendirme metni, bilgilendirme formu gibi bir formları var internet sitelerinde. Yani Instagram'da da telifle ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Hani ne telife girer, ne telife girmez diye. Artık hani dediğim gibi o konularda her platformun politikalarını görebiliyoruz bu sayede. Sorduğun soruya gelecek olursak, şimdi fotoğraf yayınlandığı için fotoğrafçı bir hak kaybına mı uğramış? Hani neyi soruyorsun tam olarak?
Şöyle oldu, olayın devamını anlatayım. Bize bir gün bir mesaj geldi, yani mail geldi daha doğrusu, bir arama da geldi. Fotoğrafın sahibi olduğunu iddia eden kişi şunu söylüyor. Sen benim fotoğraflarımı, çektiğim fotoğrafları kullanarak Google'dan buna ulaşmışsın. Bu fotoğrafları kullanarak benim sayemde bir kar elde etmişsin. Ben bu kardan da pay istiyorum. Aynı zamanda bu fotoğraflardan bir telif hakkı talep ediyorum senden, diyor. Biz de bu fotoğrafların senin olduğunu kanıtla biz telif hakkını ödemeye hazırız, ancak kar payı gibi bir şey söz konusu değil, ne alaka diye düşündük.
Şimdi şöyle, kanun bize bir takım kanıtlama yolları sunmuş. O fotoğrafın bizim olduğunu, fotoğraf örneği üstünden devam ediyorum. Bizim olduğunu kanıtlama yolları sunmuş. Bunlardan benim en garanti bulduğum tespit davası.
Ya zaten güncel olarak, çok özür dilerim sözünü kesiyorum da, güncel olarak en sık karşılaşabileceğimiz şey bu sosyal medyadan dolayı fotoğraf vakaları genelde.
Evet, devam ediyorum. Hiç seni umursamadan, hani söylediğin şeyin hiç önemi
Bu
yok benim
evet falan
açımdan.
der
Evet evet
insan
haklısın, doğru, öyle. Kanunun bize tanıdığı yollardan benim en garanti bulduğum tespit davası. Eğer bir eserin sizin olduğuna eminseniz tespit davası açarak bilirkişi vasıtasıyla eser üzerinde hak iddia edebiliyorsunuz.
hani. Tabii burada şöyle benim başka bir düşüncem var. Eğer eser sahibi değil de bizimki gibi kullanan tarafsanız, Arabuluculuk yöntemine de başvurabilirsiniz. Arabuluculuk bütün davalarda zorunlu değil. İhtiyari olarak, seçimlik olarak da arabulucuya başvurabiliyorsunuz. Dolayısıyla arabuluculuk yöntemi diğer taraf açısından daha karlı bir yöntem, daha az masraflı bir yöntem olarak kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Bunu da tercih edebilirsiniz. Bunun yanında Fikri Sinai Eserler Kanunu'nda,
Fikir ve Sanat
Fikir ve Sanat
Eserleri
Eserleri
Kanunu.
Kanunu'nda bir anda yaşlandım. İçim geçti bir anda. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda kanun gereğince açılabilecek diğer dava türleri de var tabii ki. Sadece tespit davası değil, tecavüzün önlenmesi davası var. Ben benim kullanılan eserimin artık kullanılmasını istemiyorum.
İzinsiz
Buna
olarak
evet
kullanılan.
izinsiz olarak kullanılmasını istemiyorum. Buna tecavüzün önlenmesini istiyorum. Bunu artık kullanmayın davası anlamına gelen bir dava. Tazminat davaları açabiliyorum. Maddi ve manevi tazminat davaları açabiliyorum. İzinsiz kullanılan eserim hakkında yine. Bir de izinsiz kullanılan eserimin eğer izin alınsaydı bana ödenecek olan kullanım bedelinin 3 katı kadar tutarında bir kullanım bedeli talep edebiliyorum. Yine bir dava açarak tazminat davası dışında üçüncü bir dava türü olarak. Bu davaları fikir ve sanat eserleri kanunu gereğince özel yetkili mahkemelerde açabiliyorum. Genel yetkili mahkemelerde açmıyorum. Bu da yine genel yetkili mahkemelerde olduğu gibi hukuk ve ceza davaları olarak görülebiliyor. Yani ben benim eserimle ilgili işlem yapan şahıs hakkında şikayetçi olup cezalandırılmasını istiyorsam bir şikayette bulunarak ceza davası açılmasını sağlıyorum. Aynı şekilde maddi manevi tazminat talebim varsa da hukuk davası açabiliyorum. Ama tabii ki bunlar her davada olduğu gibi zaman aşımları vesaireler vesaireler var ama fark ettiyseniz konu gittikçe teknik bir yere doğru gidiyor. Ben de bu konu sıkıcı olmasını istemiyorum daha fazla. Bu yüzden de başınıza böyle bir olay geldiğinde avukatınıza danışmanızı tavsiye ediyoruz. Yani bize.
Evet, bize. Şimdi
Yaşamımıza
yayının
bağlı.
sonlarına gelmişken geçtiğimiz günlerde denk geldiğimiz, rastladığımız ve bu konuyu aslında konuşma sebebimiz olan bir olaydan bahsedelim. Dediğim gibi geçtiğimiz günlerde farklı kaydedin WhatsApp grubunda bir şey gördük. Hani bir fotoğraf atılmış. Birkaç farklı kaydet podcast'ini haber şekilde paylaşan bir platforma denk geldik biz, rastladık. Şimdi farklı kaydet adına konuşacak yetkiye ben sahip değilim ama en azından bunun da bir telif hakkı problemi doğurabileceğini bu podcast vasıtasıyla, bu yayın vasıtasıyla söylemiş olalım. Neyse ki şimdilik hiçbirimiz açısından bir sorun yok. Bu inşallah bir tehdit gibi algılanmamıştır.
Sen böyle söyleyene kadar
Hadi
algılanmamıştı
bakalım. Hadi bir
zaten.
daha bakalım diye. Tabii
Hayır
şaka
hayır
bunlar
hiçbir
hep.
problem yok. Böyle şakalar da yapma. Böyle bir şey yok. Tabii ama şimdi konuştuğumuz konunun tabii sıkıcı olanlarının en az keyif aldığımız konulardan bir tanesiydi. Konumuzun da yavaş yavaş sonuna geldik. Bunun ilk sebebi aslında oldukça teknik bir konu olması bu konunun. İkinci sebebi kanunun aşırı eski olması ve asla güncel olmaması. Çünkü artık sosyal medya telif hakkını oldukça zor ve çetrefilli bir hale getirdi.
Bir de aslında bunu konuşmak da gerekiyordu bir yerde. Çünkü artık hepimizin başına gelebilir bir telif hakkı ihlali. Yani hepimiz telif hakkı ihlali yapabiliriz.
Evet ama hani kanun o kadar eski ve uyarlanmamış bir kanun ki gerçekten somut bir olay olması gerekiyor bizim bunu değerlendirebilmemiz için. Her somut olaya göre biz kanunu bir şekilde uyarlamaya ve güncellemeye ve hani uygulamaya çalışıyoruz somut olayın gerekliliğine göre. Üçüncüsü de tabii ki konunun bu kadar zor olması ve gitmemesi, çok da ilerlememesinin sebebi konuyu Furkan'ın anlatması olması. Ben anlatmadım çünkü fark ettiyseniz. Bu çocuk çok sıkıcı anlatıyor
Bu
çünkü.
çocukta da bu var.
Benim
Sen
gibi
ben sıkıcı
anlatmıyor yani
anlatmıyorum. Bu çocuk
gerçekten.
sıkıcı anlatıyor yani. Sen ben benzetmiyoruz.
Hani bu şekilde oldu. Ne yapalım? Bu yayında da artık idare ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Bu vakte kadar öf bunlar ne diyor azıcık dinledik diye iyice de sıkıcılaştılar demediyseniz sonuna kadar dayandıysanız gerçekten artık çok teşekkür
Allah bu
ediyoruz
millete
size.
bir daha bu kadar sıkıcı konu göstermesin falan diye sanki. Ben
Anlıyorum
de çok teşekkür ederim. Bir şarkı söyleyerek telif hakkı ihlaline canlı örnek vererek kapatıyoruz yayını. Hepinize arakladığınız fotoğraflarınızın telif sınırına değil like sınırına takıldığı günler diliyorum. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Teşekkür
Tanrım
ediyoruz bizi
kötü
dinlediğiniz için.
kullarını
Görüşmek
sen
üzere.
affet, sen ben
Ben affetmem.
affetmem.
Bütün
Bütün
sen
zalim
Tanrısın.
olanları.